Aziz dostlarım, Erkam Radyo'nun pek kıymetli dinleyenleri, hakikat yolculuğunun erenleri, sözümüzün kulak misafirleri. Bilgimize ayar, özümüze yar, sesimizde bahtiyar. Usul-i Erkam, Muhibban-ı Erkam, dergahı hüdaidir mekan. Biliniz ki kesmeyiz sizlere ahkam. Kulağınız bizde, gözünüz izde, beyniniz işte, gönlünüz eşte olsun efendim. Sohbet muhabbette gerek. Muhabbetsiz sohbete ne gerek? Yapmadığını söylemek, Allah'ı üzmek demek. Bize düştü bu bilginin tellallığı, lazımdır haklarınızın helalliği. Kulak verile, bilgi derile, bildiğiyle amel etmeyene, bilmem ki ne denile. Biliniz ki ailedir en muhkem kale. Ağaç dalıyla köküyle, insan sülalesiyle, ailesiyle gürler. Ve yine biliniz ki yuvayı dişi kuş yapar. Ana gibi yar, Bağdat gibi diyar olmaz. Cennet ayaklarına serilen anaların duasını almayan iflah olmaz. Babadan ahlak ve mal, evlattan şan kalır. Ana baba duası almayan iki cihanda perişan kalır. Aziz ve titiz ve dahi temiz ve elbette bizler için bahada eşsiz. Fıtratı kinsiz, şerre isteksiz, gıybete meyilsiz ve harama dilsiz ve dünyanın dört bir yanında iyilik için atan kalplerimiz, çok değerli gönüldaşlarımız. Bendeniz Münir Arıkan. Erkam Radyo'da Aile Medeniyetimiz programında hepinizi Erkam Radyo Çamlıca Genel Merkez stüdyolarından sevgiyle, saygıyla, duayla, muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Hepinize hayırlı günler diliyorum efendim. Yeniden sizlerle birlikteyiz. Sizleri bizlerle buluşturan, gönüllerimizi kavuşturan, hak üzere konuşturan ve karşılıklı istifademizi artıran Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Aziz dostlarım, son dönemlerde okullar ve öğrencilerle ilgili yaşadığımız sıkıntılar üzerine okullarımız, ailelerimiz, çocuklarımız ve geleceğimiz başlığı altında bütün bu yaşanan sıkıntılarımızın kök nedenlerini konuşuyoruz sizlerle 13 haftadır. Bir numarada 18 madde saymıştım size bununla alakalı, hızlı bir şekilde bunları açıklayacağım demiştim ilk programda. Bir numarada anne ve babaların evlatları için üniversite eğitimine endekslenmiş yüksek gelirli bir kariyer arzuları ve kendilerinin ve dahi evlatlarının bütün zamanlarını ve kaynaklarını üniversite sınavına ayırmalarıydı. İkinci sırada en kaliteli öğrencilerimizi maalesef öğretmen olarak yetiştiremeyişimiz vardı. Dershane ve özel okulların da devlet okullarındaki kaliteli öğretmenleri transferi sonucunda öğretmen kalitemizin düşmesini konuştuk. Üçüncü sırada sınıf ortamının bozulması ve buna karşı okul yönetim öğretmenlerin çaresizliğini işledik. Bugün okullardaki sorunların dördüncüsünün ikinci bölümündeyiz. Geçen hafta başladığımız kariyer sevdasına ağır iş yüküyle babanın evden ve aileden uzaklaştırılmasını ve bunun sonuçlarını konuşmaya devam edeceğiz inşallah. Aziz dostlarım, geçen hafta ilk bölümde ağır çalışma şartları nedeniyle çocuğunun eğitiminden uzaklaşan baba sorunlarını ele aldık. Şimdi meselenin daha derin tarafına bakalım. Baba yalnızca çocuğun notlarını ve okulda yaşadıklarını kaçırmıyor. Kendini ve bütün hayatını ağır mesaiye hasrederek, seferber ederek bu konuda bütün hayatını, aynı zamanda çocuğunun karakterini, ahlakını, kimliğini ve hayata bakışını şekillendirmekten mahrum kalıyor. Çocuğun kişilik ve karakterinin şekillendiği en önemli yılları da kaçırıyor bu arada. İslam, çalışmayı, üretmeyi ve helal kazancı teşvik eder. Ama insanın ailesine karşı sorumluluklarını ihmal edecek ölçüde çalışmasını değil. Çünkü biliyoruz ki çalıntı malla borç ödenmiyor. Çünkü baba sadece evin geçimini sağlamakla değil, evladının yetişmesine rehberlik etmekle de sorumlu. 11. maddeye geldik aziz dostlarım. İlk bölümde 10 madde anlatmıştım. 11. Eğitim sorumluluğunun yalnızca not ve karne takibine indirgenmesi. Baba, çocuğunun eğitim sürecine zaman ayıramadığında eğitim denilince akla yalnızca sonuç geliyor. Sonucu da notla ölçüyoruz. Matematikten kaç aldın? Deneme sınavında kaçıncı oldun? Testlerdeki skorun ne? Karnede neden zayıf var? Böylece eğitim süreç boyu insan iyileştirme olmaktan çıkıp rakam takip etme işine dönüşüyor. Oysa eğitim yalnızca yüksek not almak değil aziz dostlarım. Çocuk doğru ile yanlışı ayırt edebiliyor mu? Verdiği sözde duruyor mu? Bir başarısızlıkla karşılaştığında yeniden deneyebiliyor mu? Düşünce ayağa kalkabiliyor mu? Arkadaşına haksızlık yaptığında özür dileyebiliyor mu? Kimse görmediğinde de doğru davranabiliyor mu? Bunlar karneye asla yazılmayan fakat insanın bütün hayatını belirleyen kazanımlardır. Kur'an-ı Kerim'de Lokman Aleyhisselam'ın oğluna verdiği öğütlere baktığımızda o Lokman Aleyhisselam'ın ya bu ne ya ey oğulcun diye hitap ettiği evladına sadece bilgi aktarmadığını görürüz. Ona iman, ibadet, sorumluluk, sabır, tevazu ve güzel davranışı kazandırmaya çalışır. Üstelik konuşmasının her yerinde yavrucuğum diye başlayan o şefkatli hitap da bize bir fikir verir. Demek ki baba eğitimi sadece kaç aldığın sorusuna asla indirgenemez. Bunun yerine nasıl bir insan oluyorsun sorusu sorulmalı ama bunu soracak babanın da çocukla aynı evde bulunması şart. Haftada bir kez çocuğunu gören, çocuğunu sürekli uyuduktan sonra gören, uyanıkken çocuğunu bir kez bile sevemeyen bir baba herhalde bu sürece şahit olamadığı için bu kaç aldığın sorusundan başka bir soru da zihninde oluşamaz. 12. Babanın eve bedensel ve zihinsel olarak tükenmiş dönmesi. Bazı babalar eve geliyor. Fakat aslında gelemiyor. Baba olarak gelemiyor. Eve bir beden geliyor. Bedeni salonda, zihni iş yerinde. Bedeni evde, motivasyonu, enerjisi tükettiği iş yerinde. Elinde telefon, aklında yarının toplantısı, üzerinde günün yorgunluğu, kafasında gelecek ödemeleri. Çocuk heyecanla bir şey anlatmaya başladığında baba dinleyemiyor, dinlemiyor. Şimdi sırası mı? Biraz kafamı dinleyeyim. Bunları annene anlat. Ya biraz bir rahat verin. Çocuk burada babasına ulaşmak istiyor fakat her defasında yorgunluk duvarına çarpınca da 1, 2, 3, 5 denemeden sonra bir daha ulaşmaya çalışmıyor. Aziz dostlarım, burada babayı suçlamak kolaydır. Çünkü gerçekten ağır şartlar altında çalışan, ailesinin geçimini sağlamak için kendisini feda eden, tüketen babalarımız var. Fakat bütün bunlara sebebiyet veren, sorgulamamız gereken çalışma kültürü de tam olarak budur. İnsan neden bütün enerjisini iş yerine verip ailesine yalnızca yorgunluğunu getiriyor? Hani aile yılıydı, hani aile 10 yılıydı? Hani A ileydi, B ile değil, C ile değil, D ile değil, her şeyimiz A ileydi. Aile toplumun en temel yapı taşıydı. Bunlar hakikatse neden insan bütün enerjisini iş yerine verip ailesini yalnızca yorgunluk zamanında görüyor, tükenmişlik vaktinde görüyor? Bir iş düzeni babayı çocuklarının yüzüne bakamayacak kadar tüketiyorsa gerçekten insani midir, vicdani midir, ahlaki midir ve daha da önemli bir cümle sarf edeceğim, İslami midir aziz dostlarım? Kur'an-ı Kerim insanın dünyadan nasibini unutmamasını söylerken aynı zamanda Allah'ın kendisine verdiği imkanlarla iyilik yapmasını ve bozgunculuk peşinde olmamasını da ister. Peki kurduğumuz iş dünyası sistemi aileyi bozuyorsa ne diyeceğiz buna? Mesele elbette çalışmak veya kazanç elde etmek değil, rızık Allah'tan. Mesele kazanç uğruna insanın kendisini ve ailesini feda etmesi, kaybetmesidir. Çocuğun sorularına ve sorunlarına sabır gösterilememesi. Çocuklar bazen aynı soruyu defaatle sorar. Bazen anlatacakları meseleyi uzun uzadıya uzatır. Bazen küçük gördüğümüz bir olayı hayatlarının en büyük problemi olarak yaşar. Çünkü onlar henüz çocuktur. Fakat eve bitkin gelen baba için çocuğun merakı gürültüye, soruları rahatsızlığa, sorunları ise gereksiz ayrıntılara dönüşebilir. Çocuk babasına bir kez anlatır susturulur, ikinci kez anlatır ertelenir, üçüncü kez anlatır azar işitir, Dördüncü kez artık anlatmaz, anlatamaz. İşte tehlike de asıl burada başlar aziz dostlarım. Çocuğun susması problemin çözüldüğü anlamına gelmez. Çocuk yalnızca cevabı başka yerlerde aramaya başlamıştır. Asıl tehlikenin başladığı nokta. Babasına soramadığını arkadaşlarına sorar. Arkadaşlarına soramadığını internete sorar. İnternette karşısına çıkan cevabın doğru mu yanlış mı olduğu ise büyük bir muammadır. Lokman Hekim'in oğluna verdiği öğütlerdeki yavrucuğum hitabı bize önemli bir eğitim üslubu gösteriyor aslında. Çocuğa hakikati anlatırken bile şefkatli bir bağ kurma ihtiyacını. Aynı hitabı inanmayan kafir oğlu içinde Nuh Aleyhisselam'ın söylediğini görürüz. Ya buna ya irkeb mane derken. Çocuk kendisini dinlemeyen babadan bilgi almaya da gönlünü açmaya da zamanla son verir. 14. Yorgunluğun iletişimsizliğe, tahammülsüzlüğe ve öfkeye dönüşmesi. Uzun çalışma saatleri yalnızca babanın bedenini yormaz. Tahmin edeceksiniz ki tahammül gücünü de azaltır. İş yerinde patronuna, müşterisine ve çalışma arkadaşlarına karşı kendisini kontrol eden baba eve geldiğinde bütün birikmiş gerginliğini ailesine yansıtabilir. Bu durumda çocuğun sesi yüksek gelir. Torunların sesleri gürültü olarak gelir. Oyuncakların dağınıklığı öfke olarak gelir. Basit bir ödev ihmali büyük bir kavgaya dönüşür. Böyle durumlarda çocuk zamanla babasının eve gelişini sevinçle değil tedirginlikle beklemeye başlar. Aman babam duymasın, aman babama söylemeyin, aman babam gelmeden odama geçeyim. Sakın şimdi bunları açma, babanın keyfi yok. Bir de anne de bu yangına körükle geldiğinde yandı gülüm ketener var. Çünkü bu cümlelerin sürekli söylendiği bir evde baba güven veren bir rehber olmaktan çıkar, kaçınılması gereken bir otoriteye dönüşür. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin aile içindeki örnekliğini anlatan Hazreti Ayşe validemiz radıyallahu anha, onun ailesinin hizmetinde bulunduğunu, namaz vakti geldiğinde ise namaza çıktığını bildirir. Bu rivayet aile hayatında büyüklüğün sertlik ve mesafeyle değil, ilgi ve hizmetle de ortaya konulduğunu gösterir. Babanın yorgun olması elbette anlaşılabilir. Kim Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den daha yoğun ve daha yorgun olabilir ki? Daha üzgün ve daha böyle umutları tükenmiş bir vaziyette Taif'ten taşlanarak geldiğinde bile elbette ki Cibril-i Emin yanı başında, Rabbimizin lütfu onu çepeçevre kuşatmış. İnsani bir şeyden bahsetmiyorum. Ama hani haşa, kıyas tabii ki olmaz ama hani peygamberlere daha büyük musibetler gelir, daha büyük imtihanlar gelir, daha ağır yükler onlara taşınır kısmında bunu söylemek istiyorum. Öyle bir Muhammedül Emin, öyle bir Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem evinin işine de yardımcı oluyor, çocuklarla da ilgileniyor, torunlarla da ilgileniyor. Babanın yorgun olması anlaşılabilir fakat yorgunluğun ailesine sürekli öfke olarak yansıması asla normalleştirilemez. Baba ile çocuk arasında nitelikli zamanın kaybolması. Aziz dostlarım, aynı evde bulunmak, birlikte zaman geçirmek değildir. Baba televizyona, çocuk tablete bakıyorsa, fiziksel olarak yan yana görünüyor olabilirler fakat aralarında gerçek bir ilişki kurulamaz çünkü büyük bir mesafe vardır. Kapanmayan uzun bir mesafe vardır. Nitelikli zaman saatlerce sürmek zorunda değildir. Bazen 20 dakikalık odaklı, dikkatli bir sohbet, saatlerce aynı odada sessizce oturmaktan çok daha değerlidir. Çocukla yürümek, birlikte kitap okumak, ödevine eşlik etmek, günün nasıl geçtiğini gerçekten yürek özeterek dinlemek, bir işi birlikte yapmak, bazen de hiçbir nasihat vermeden yalnızca yanında durmak, çocuk için bunların her biri babam beni görüyor, beni önemsiyor, bana vakit ayırıyor demektir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin torunlarına sevgi göstermesi üzerine bir kişinin çocuklarını hiç öpmediğini söylemesi karşısında merhamet etmeyene merhamet edilmez buyurduğu rivayet edilir. Çocuk yalnızca babasının sağladığı imkanla değil, ondan gördüğü ilgi ve merhametle de büyür. Kendisine nitelikli zaman verilmeyen çocuk babasının parasından yararlanabilir ama babalık duygusundan mahrum kalır. 16. Çocuğun babamın işi benden daha önemli duygusuna kapılması, Allah korusun. Baba çocuğuna sık sık şunu söyler. Ya ben bütün bunları sizin için yapıyorum. Bu cümle babanın niyetini anlatır fakat çocuğun hissettiği gerçeği değiştirmeyebilir. Çocuğun gözündeki tablo çünkü çok farklıdır aziz dostlarım. Babası iş görüşmesine zaman ayırıyor ama okul gösterisine gelemiyor. Müşterisinin telefonu hemen açıyor ama çocuğun sorusunu erteliyor. İş arkadaşlarıyla saatlerce konuşuyor ama onunla 10 dakika sohbet edemiyor. Baba sizin için çalışıyorum derken çocuk şunu hisseder. Babamın işi benden daha önemli. Ve bir müddet sonra çocuk babam bizi değil işini büyüttü zehabına kapılabilir. Bu duygu yerleştiğinde çocuk ya babasının dikkatini çekmek için problem çıkartmaya başlar ya da ondan duygusal olarak vazgeçer. Ölümlerden ölüm beğenin. Bazı çocuklar da başarılarıyla babasını kendilerine çekmeye çalışır. Sürekli yüksek not alma, birinci olma, takdir edilme. Çünkü babadan tatmin olmayan duygusunu başka bir taraftan alarak babaya sunma, ona servis etme peşindedir. Bazıları ise nasıl olsa beni görmüyor diyerek okuldan ve sorumluluklardan tamamen uzaklaşarak hayatı sallamaya başlar. Çocuğun asıl ihtiyacının pahalı hediyeler değil, babasının hayatında öncelikli bir yere sahip olduğunu anlaması olduğunu lütfen ona hissettirin. Aziz dostlarım geldik 17. maddeye. Babanın bilgi, tecrübe ve hayat derslerini çocuğa aktaramaması. Kadim medeniyetimizde asırlar boyu babalar çocuklarıyla beraberdi, hatta dedeler de çocuklarıyla beraberdi. Üç kuşak, dört kuşak aynı konakta, hep birlikte, aynı çadırda, aynı ovada, aynı obada birlikte yaşadılar. Modern hayatın aileyi tarumar etmesi karşısında biraz da sanayileşme, endüstrileşme, köyden şehre göç. Dolayısıyla birinci kuşak dedeler, birinci nesil dedeler köylerde kaldı. Babalar göç etti, çocuklarla burada hayat kurdu ama torunla dedenin bağlantısı koptu, rabıtası koptu. Kadim ahilik geleneğimizde baba sadece evladına ahlak vermez, terbiye vermez. Ona aynı zamanda bir meslek kazandırırdı. Anadolu irfanı dediğimiz o özge sorumluluk, o bilge sorumluluk nakış nakış işlenirdi evlatlara. Bir kolunda meslek gibi altın bilezik, diğer kolunda iman gibi altın bir hakikat taşırdı, bilgelik taşırdı çocuklar. Bir baba yıllar boyu çalışır, çabalar, insan tanır, hata yapar, mücadele eder ve büyük bir hayat tecrübesi biriktirir. Yaşayarak öğrenme diyoruz buna. Bedelini kendisi ödeyerek o müktesebata sahip olur. Fakat bu tecrübeyi çocuğuna aktaracak zamanı bulamazsa o birikim, evlada miras kalmaz, babayla beraber böcek yemi olur, mezarda çürür, kaybolur. Ne oldu? Bir ömür, 100 yıl biriktirdiğimiz bir müktesebatı böceklere yem yapmış olduk. Çok kazançlı bir ticaret olmasa gerek aziz dostlarım. Mevlana Hazretleri'nin buyurduğu gibi, ey oğlum Sultan Veled diyor, benim dünyaya gelme sebebim senin dünyaya gelmen içindir. Kalbimdeki bütün marifetleri, hakikatleri sana öğretmekle mükellefim. İşte bir gerçek baba tanımı. İşte bu müktesebatı, birikimi, bu tecrübeyi, bu hikmeti, bu marifeti çocuğa aktaracak zamanı bulamazsa baba, o birikim evlada miras kalmaz. Allah Resulü'nün bir baba evladına güzel ahlaktan daha büyük bir miras bırakamaz sözünü de burada lütfen hatırlayın. Bu durumda çocuk babasının hangi zorluklardan geçtiğini bilmez. Hangi kararları verdiğini görmez. Hangi şartlar altında karar verdiğini anlamaz. Bir haksızlık karşısında nasıl durduğunu öğrenmez. Parayı nasıl kazandığını bilir ama helal kazanca neden önem verdiğini bilmez. Babanın hayat hikayesi çocuğun önüne konulmuş canlı bir ders kitabıdır. Fakat bu kitabın okunabilmesi için sohbet gerekir, muhabbet gerekir, birlik ve beraberlik gerekir. Hatıraların ve tecrübelerin paylaşılması ve ortak bir anı üretilmesi gerekir. Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Yakup Aleyhisselam'ın oğullarına yaptığı nasihatler, Hazreti İbrahim'in çocukları için duası ve Lokman Hekim'in oğluyla konuşması, Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın oğluyla o kibar konuşması, babanın yalnızca geçim sağlayan değil, inanç, anlam, mana, tecrübe ve iman aktaran bir rehber olduğunu gösteriyor bize. Bu durumda çocuğuyla konuşamayan baba ömrü boyunca kazandığı bilgiyi şirkete aktarabilir fakat kendi evladına aktaramadan hayattan ayrılabilir. (18) Ahlak ve değer eğitiminin sahipsiz kalması. Okul bilgi verebilir fakat çocuğun bütün ahlak eğitimi tek başına okula ait değildir. Bütün ahlak eğitimini okul tek başına üstlenemez aziz dostlarım. Öğretmen doğruluğu anlatabilir ancak çocuk doğruluğun hayattaki karşılığını evde yaşayarak görmeli ve öğrenmelidir. Okul sorumluluğu öğretebilir fakat çocuk babasının sorumluluklarını nasıl taşıdığını yaşayarak öğrenmelidir, izleyerek görmelidir. Buna şahit olmalıdır. Okul saygıyı anlatabilir fakat çocuk babasının annesine, yaşlılara, akrabalarına, komşulara, kendi öğretmenlerine, kendi büyüklerine nasıl davrandığını görmelidir. Kur'an-ı Kerim'deki ku enfusekum ve ehlikum nara, ey iman edenler kendinizi, valinizi, yakıtı, insanlar ve taşlar onu ateşten koruyun mealindeki ayet-i kerime, babanın sorumluluğunun yalnızca ailesini açlıktan ve maddi tehlikelerden korumak olmadığını gösterir. Ailenin ahlakını, imanını ve istikametini korumak da bu sorumluluğun içindedir aziz dostlarım. Yine ailene namaza emret, kendin de ona sabırla devam et buyruluyor Taha suresinde. Dikkat edelim, ayet yalnızca aileye söyle demiyor, kendin de sabırla devam et diye buyuruyor. Rol modeli olmakla mükellefiz çünkü. Çocuk bunu gördüğünde değerli oluyor zaten. Çünkü değer eğitimi sözle değil, öncelikle ve örneklerle yaşayarak verilir. Çocuk sözünüzü değil, izinizi takip eder. Baba ahlak eğitiminden çekildiğinde o alan boş kalmaz. O boşluğu günümüzde yaşadığımız en büyük çirkeflik çukuru olan sosyal medya doldurur, kötü arkadaş çevresi doldurur. Müptezel diziler, filmler, oyunlar, popüler kültür dediğimiz o kültürsüzlük mahvederek doldurur. Ondan sonra bize sadece hasret ve yangın kalır o köze dönen gönüllerimizde. 19. Çocuğun rol model ihtiyacını yanlış kişilerden karşılaması. Her çocuk kendisine bir kahraman arar. 3-5 yaşa kadar kahramanı her çocuğun babasıdır. Birine hayran olmak, birine örnek almak, ben de onun gibi olmak istiyorum demek ister. Ama çocuğun hayatında ilgili, sevgili, güvenilir, örnek bir baba yoksa bu rolü başka kişiler üstlenir. Çocuk başka kişilere öykünür. Bu rolü bir sosyal medya fenomeni kapatır ve doldurur. Bir oyun karakteri karaktersizce bunu çalar. Şiddeti güç zanneden bir dizi kahramanı, haşa kahramana denmez o rezil insanlara ama. Ya da kolay para kazandığını gösteren bir internet ünlüsü. Ya da mahallede kendisinden büyük fakat yanlış davranışları olan bir genç çocuğun rol modeli olabilir. Çocuk babasını örnek alamıyorsa örneksiz kalmaz. Kendisine başka bir örnek bulur. Çocuk babadan sevgi alamıyorsa, duygu alamıyorsa, İlim ve irfan alamıyorsa bunun yerine başka şeyler alır çünkü o gönle illaki bir şey konması şarttır. Asıl soru şudur burada. Çocuğumuzun hayranlık dünyasını kim yönetiyor? Baba, evladına nasihat veren kişi olmanın ötesinde yaşayışıyla takip edilmeye de değer bir insan olmalıdır. İzi sürülen, peşinden gidilen, yokluğu aranan, varlığıyla onur ve gurur duyulan bir baba olmalıdır. Lokman Aleyhisselam'ın oğluna verdiği öğütler, namazını dosdoğru kılmayı, iyiliğe teşvik etmeyi, kötülükten sakındırmayı, başa gelene sabretmeyi, insanlara karşı kibirlenmemeyi ve yürüyüşü bile anlatır, yürüyüş ölçüsü bile vardır, yürüyüşte ölçülü olmayı kapsar aziz dostlarım. Dolayısıyla bu babalığın yalnızca ders çalış ya da getir karnı ya da geçtin mi sınıfı demesi değil, çocuğa nasıl bir insan olacağını göstermek olduğunu anlatıyor bize Kur'an'ı açıdan. (20) Baba otoritesinin eğitici rehberlikten ceza vericiliğe dönüştüğü o meşhum dönem. Baba çocuğun günlük eğitim sürecine katılmadığında, genellikle yalnızca büyük bir sorun çıktığında çağrılır ya da büyük bir sorunu çözmek üzere var olur. Anne tehditvari bir şekilde akşam baban gelsin görürsün demeye başladığında, öğretmen yarın velini çağır babanla bir görüşmem gerekiyor dediğinde, çocuk için baba artık sohbet edilen, fikir danışılan, dert paylaşılan, yol gösteren bir kişi değil, cezayı uygulamak üzere çağrılan son makamdır. Tedip sopasıdır baba. Baba artık sopaya dönmüştür. Baba olayın geçmişini bilmez. Çünkü süreçte baba yoktur. Çocuğun yaşadıklarını dinlemez. Çünkü ona da vakti yoktur. Sorunun nasıl geliştiğini görmez. Çünkü ani bir şekilde sorunu kucağında bulmuştur. Yorgunluk ve öfkeyle bir karar verir. Bağırır, çağırır, telefonu alır, haçlığı keser ya da ağır bir ceza verir. Böyle bir ilişkide çocuk doğru davranmayı öğrenmez. Yalnızca yakalanmamayı öğrenir. Kaçmayı öğrenir, saklanmayı öğrenir, yalan söylemeyi öğrenir, manipüle etmeyi öğrenir, ambalaj yapmayı, paketin içi yandı gülüm keten elvayken dışını çok güzel ambalajlamayı öğrenir. Babasına karşı açık olmak yerine problemlerini saklamayı öğrenir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Hepiniz çobansınız ve hepiniz güttüğünüzden sorumlusunuz. Erkek ailesinin çobanıdır ve ailesinden sorumludur. Aziz dostlarım, çobanlık yalnızca tehlike çıktığında müdahale etmek değildir. Çobanlık bir bakım işidir. Sadece gözetim işi değildir. Hani hepiniz çobansınız, güttüğünüzden sorumlusunuz derken hani biz sürünün başında duralım, çobanlara bakıyoruz. Öyle gibi geliyor da onların gözetmesi var, koruması var, kollaması var, ihtiyacı fark etmesi var. Kuzu ve koyun olarak bakarsak doğumlarına itibaren bakımları var, kırkılması var, temizlenmesi var. Var da var yani. Dolayısıyla insan için bir yol göstericilik ve bir koruma güdüsü de gerekiyor ya da vazifesi de gerekiyor. Baba yalnızca ceza veren kişi olursa otoritesi korku üretir. Baba çocuğunu dinleyen, takip eden, sınır koyan ve davranışıyla örnek olan bir rehber olursa otoritesi güven üretir. Onun adaletine güvenilir. Şeriatın kestiği parmak acımaz diye babaya gelinir. Bedeli adaletle ödeneceği için babayla paylaşılır. Babalarımız evlatlarına daha iyi imkanlar sunmak için çalışıyor. Amenna. Fakat çocuklarının yalnızca imkana değil, istikamete de ihtiyaçları olduğunu unutuyorlar. İmkanı para sağlayabilir. Fakat istikameti ilgi, sohbet, örneklik, merhamet ve rehberlik sağlıyor aziz dostlarım. Bu açıdan bir baba çocuğunun karnını doyurmakla görevini tamamlamış olmaz, olamaz. Aklını bilgiyle, kalbini sevgiyle, vicdanını değerlerle, hayatını istikametle beslemekle sorumludur baba. Evladının, çocuğun odasını eşyayla doldururken hayatındaki baba yerini boş bırakamaz bir baba. Çünkü çocuğun en büyük ihtiyacı, kendisi için yorulan bir babadan önce kendisine zaman ayıran, onu dinleyen, onu anlayan ve yetişmesine katılan bir babadır. Çünkü baba çocuğun finansörü ya da bankası değildir, babasıdır. Aziz dostlarım, 3. bölüme geldik. İlk 2 bölümde epey babanın aileden çekilmesi, kendini tamamen işe hasretmesinin acı sonuçlarını konuştuk ama yine burada da babanın eğitimden uzaklaşmasının sonuçlarını ele alacağız. İlk 2 bölümde şunu hep birlikte gördük ki, baba evladının eğitim sürecinden uzaklaştığında yalnızca notları, toplantıları ya da okulda yaşanan birkaç hadiseyi kaçırmıyor. Çocuğunun karakterinin şekillendiği, alışkanlıklarının yerleştiği, doğruyla yanlışı ayırt etmeyi öğrendiği ve hayatın yönünü belirlediği en önemli yıllarda ondan uzak kalıyor. Şimdi meselenin biraz özüne bakalım. 21. maddeye geldik aziz dostlarım. Babanın yalnızca sorun çıktığında eğitim sürecine dahil olması. Bazı babalar çocuklarının eğitim hayatına düzenli olarak katılmazlar. Çocuğun iyi giden günlerinde ortada yokturlar. Öğretmenden övgü aldığında bunu bilemezler. Bir konuda gayret gösterdiğinde bunu fark edemezler. Küçük bir problemi çözdüğünde onu takdir etmezler. Ama çocuk düşük not aldığında, kavga ettiğinde, okuldan kaçtığında, disipline gönderildiğinde baba aniden ortaya çıkar. Böyle bir baba, çocuğunun zihninde eğitim yolculuğuna eşlik eden biri değil, problem çıktığında çağrılan ceza görevlisi haline gelir. Belki de bir gardiyana döner. Çocuk babasının telefonunu okulda gördüğünde bile korkmaya başlar. Acaba ne oldu? Öğretmen beni şikayet mi etti? Eve gidince ne yapacağım? Oysa babanın varlığı çocukta korku değil güven oluşturmalıdır. Baba yalnızca kötü günlerde değil, iyi günlerde de orada olmalıdır. Sadece büyük büyük meselelerde değil, kendine göre küçük ve önemsiz gibi gelen ama çocuğun o küçücük aleminde kocaman sorunlar ya da iyilikler olan o küçük olaylarda da orada olmalıdır. Sadece hesap sormamalı, gayreti görmeli, gelişimi takip etmeli ve çocuğunun sevincine anında, zamanında, vaktinde ortak olmalıdır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, yumuşaklık hangi şeyde bulunursa onu güzelleştirir, hangi şeyden çıkartılırsa onu çirkinleştirir buyuruyor aziz dostlarım. Çocuğun eğitimine yalnızca öfkeyle ve ceza vermek için giren baba problemi bastırabilir fakat çocuğa doğru davranışı öğretemediği için çocukla arasına bir mesafe koymuş olur. Çünkü eğitim yalnızca yanlış ortaya çıktığında müdahale etmek değil, doğru davranış geliştirirken ona eşlik etmek, ona destek olmak, onunla bu duyguyu paylaşmaktır. Geldik 22'ye. Anne ile baba arasında eğitim birliğinin kurulamaması, şif başlılık, ruh zehirlenmesi. Çocuğun eğitiminde anne başka, baba başka bir dil kullanıyorsa çocuk sınırlarını öğrenemez. Anne bir davranışa hayır der, baba yorgun olduğu için bu defalık yapmasına izin ver derse, anne ders takibi yapmaya çalışır, baba çocuğu fazla sıkma derse, baba sert bir kural koyar ama anne o çocuğu korumak için o kuralı gizlice esnetirse, hatta bozarsa, bazen de anne gün boyunca yaşadığı bütün problemleri eve yeni gelmiş olan babaya birkaç dakika içinde hemen boca ederse, baba da zaten o aşırı yorgun, konuya tam hakim olmadan, konuyu tam anlamadan öfkeyle hüküm verirse, çocuk böyle bir ortamda doğruyu öğrenmek yerine anne ve baba arasındaki boşlukları kullanmayı ve bir denge kurmayı öğrenir. Dolayısıyla anne ve babayı kullanmayı öğrenir. Anneye karşı babayı, babaya karşı anneyi kullanmayı öğrenir. Küçücük bebekler bile bunu yapar. İnanın 3-5 yaşındaki çocuklar. Anneden alamadığını babadan, babadan alamadığını anneden almaya çalışır. Zamanla evde eğitim birliği bozulur ve anne ile baba çocuğun gelişimine birlikte rehberlik etmek yerine birbirlerinin kararlarını, birbirlerinin kazanımlarını etkisiz hale getiren silgiler haline gelir, karakteri silerler. Kur'an-ı Kerim, çocuğun emzirme sürecine ilişkin bir kararda bile anneye babanın karşılıklı danışma ve anlaşma için hareket etmesini ister. Bu yaklaşım bize çok önemli bir aile eğitim ilkesi veriyor aziz dostlarım. Çocuğa ilişkin kararlar tek taraflı bir öfkeyle değil, anne ve babanın istişaresiyle alınmalıdır. Fakat istişare için zaman gerekir, kafa gerekir, rahatlık gerekir, birbirini dinlemek gerekir, çocuğun girişimini birlikte değerlendirmek gerekir. Ama baba sürekli çalışıyor, eve yalnızca uyumak için gelip evi otele çeviriyorsa, bu evde ebeveynler arasında bir eğitim ortaklığı kurulamaz. ...23. Çocuğun çalışma disiplini ve sorumluluk bilinci kazanamaması. Aziz dostlarım, çocuklarımız sorumluluğu yalnızca söylediklerimizden değil, gördüklerinden öğreniyorlar. Babaların düzenli çalışması elbette çocuk için güçlü bir örnek. Ancak çocuk babasının yalnızca çalıştığını görüyor. Neden çalıştığını ve hayatındaki dengeyi nasıl kurduğunu göremiyorsa başka bir mesaj alabilir. Hayat sadece çalışmaktır. Biz bu dünyaya çalışmaya geldik. Ölümüne çalışacağız. Hele bundan daha kötüsü, başarılı olmak için aileden vazgeçmek gerekir. İnsanın değeri kazandığı para kadardır. Allah muhafaza, çocuk bu duygulara kapıldığında, ki bunu gösterecek bir sürü gösterge de çevremizde varsa, ki var maalesef aziz dostlarım, ye kürküm ye bir gerçek, bir hakikat. Hiç beklemediğiniz insanlarda bile, paraya tamah etmeyen insanların zengine tamahını görmek gerçekten büyük bir azap oluyor. Bu şekilde babasını bu şekilde kodlayan bir çocuk kendi hayatında, aziz dostlarım, başarılı olmak için az evvel hızlıca söyledim ama Allah lillah aşkına sizi bir düşünceye davet ediyorum. Bütün emeğini İşine hasreden, işine adayan bir babayı gören çocuk, ya demek ki başarılı olmak için aileden vazgeçmek gerekir diye bir kodlanma, bir şartlanma yaşıyorsa, lütfen bir düşünün. Allah'ın adını verdim. Sizce 20 milyon evlenmeyen çocuğumuzun sorunu sadece ekonomik sorun mu? Hiç sanmam. Kötü örneklik bir müddet sonra da ya ne evleneceğim fikrine dönüştürüyor çocuklarımızı. Dolayısıyla insanın değeri kazandığı para kadardırdan ya da tam tersine baba çocuğun eğitimini hiç takip etmediği için çocuğa çalışma alışkanlığı geliştirmeyebilir, çok da fakir olabilir. İlla bu fakirlik zenginlik anlamına söylemiyorum. El mulki lillah, el rızku alallah. Allah'ın takdiri. Ama bu sefer de hani ödevini yapıp yapmadığını soran yoktur, onunla ilgilenen yoktur. Başladığı işi bitirip bitirmediğini izleyen yoktur. Verdiği sözün arkasında sözün namus olduğunu, bunun bir emanet olduğunu, bunun arkasında durmasını isteyen yoktur. Çocuk da böyle bir tipte, böyle bir aile tipinde sorumluluklarını sürekli ertelemeyi öğrenir. Kıvramayı öğrenir, vazgeçmeyi öğrenir, pes etmeyi öğrenir. Bahane üretmeyi, mazeret sunmayı öğrenir. Babanın görevi çocuğun yerine ders çalışmak değildir elbette. Ama onun bir çalışma düzeni kurmasına, hedef belirlemesine, emeğinin sonucunu görmesine ve başladığı işi tamamlamasına rehberlik etmektir. Kur'an-ı Kerim'de insan için ancak çalıştığının karşılığı vardır. Necm suresindeki "Ve en leyse lil insani illa ma sa'a ve enne sa'yehu sefe yura" ayet-i kerimesi bize çok başka bir hakikati anlatıyor aslında. Sadece çalıştığımızın karşılığı olacaksa, çalışmanın çok mukaddes olduğu ortada, alın terinin muazzez ve mübarek bir ter olduğu ortada. Ama neyin bahasına? Hiç ölmeyecekmiş gibi dünya için çalışırken yarın ölecekmiş gibi ahiret için yaşıyor muyuz acaba? Yarın ölmeye hazır mıyız? Sadece şirketin satışından, pazarlamasından, cirosundan, karından, bilançosundan, gelirinden, giderinden, müşterisinden, müşteri şikayetlerini en güzel şekilde memnuniyete dönüştürmekten mi sorumluyuz? Annemizden, babamızdan, eşimizden, çocuğumuzdan, hısım akrabalarımızdan, konu komşu, eş, dost ve arkadaşlarımızdan ve çok uzak bir ihtimal gibi gelen bize şu anda müellefe-i kulüpten hiç sorumlu değil miyiz acaba? Dolayısıyla çocuğa çalışmayı öğretirken hayatı yalnızca sınavdan, meslekten ve kazançtan ibaret göstermemeliyiz. Çalışma disiplini, emek vermeyi, sabretmeyi, sorumluluk üstlenmeyi ve yaptığı işi hakkıyla tamamlamayı öğretmektir. Bu disiplini kazandırmadığımız çocuklardan yarın da bir şey bekleyemeyiz aziz dostlarım. Geldik bugünkü son maddemize, 24. maddeye. Başarıların görülmemesi, çabanın takdir edilmemesi. Çocuk bazen sınavdan 100 aldığı için değil, önceki notunu 50'den 70'e çıkardığı için takdir edilmeyi bekler. Her gün bir adım ileri, bir basamak yukarı çıkabildiği için, bugününün dünden daha iyi olduğu için, iki gün eşit tutmadığı için Resul Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin tavsiyesine uyarak takdir edilmek ister. Bazen bir yarışmada derece kazanamaz ama haftalarca emek vermiştir, çabası vardır. Hem zaferden değil, seferden sorumluyuz diye söyleyeceğiz, hem de çocuğun o seferine ve seferdeki mücadelesine hiçbir değer vermeyeceğiz, onu takdir etmeyeceğiz ve onu görmezden geleceğiz. Çocuk bazen sınıfta söz almak için korkusunu yener. Bu çok büyük bir olaydır. %86'mızda topluluk önünde konuşma fobisi varmış. O eli aşağı doğru kalkan, yavaş yavaş ortalarda seyreden kıvrak kobra dansı gibi, sonra yavaş yavaş titrek bir şekilde yukarı doğru kalkan ve en sonunda cesaretle öğretmenim diye ayağa kalkan o çocuğun kendince kahramanlığı görülmezse ne olur? Bazen çocuk arkadaşına yardım eder, bu fark edilmezse. Bazen öğretmenine karşı yaptığı hatayı fark eder, gider özür diler, bu görülmezse. Bunların her biri küçük küçük, minik minik, ama hayatta da küçük bir şey yoktur felsefesiyle aslında kocaman gelişimlerdir. Fakat baba çocuğunun hayatını uzaktan takip ediyorsa, ona yakınlaşamıyorsa, uzaktan davulun sesi hoş gelir. Sadece baba büyük sonuçları görür. Fakat küçük ve kıymetli ilerlemeleri fark edemez. Daha da bundan acısı, çocuğuyla o duyguyu yaşayamaz. Çocuğuyla ortak bir anı biriktiremez. Çocuk heyecanla başarısını anlatmak istediğinde öyle bir babadan şöyle cevaplar duyabilir. Güzel, sen daha iyisini de yaparsın. Zaten yapman gereken de buydu. Ya 90 almışsın, filancanın oğlu 95 almış. Nedir ki yani? Bu şekilde takdir edilmeyen, yaptığı da küçümsenen çocuk bir süre sonra kendi emeğini de değersiz görmeye başlar. Emek, hadi geçiyorum emeği, ama kendini de değersiz görmeye başlar. İşte burası çocuğun manevi ölüm tarihidir. Bazı çocuklar babaların dikkatini çekilmek için başarıdan başarıya koşar, fakat hiçbir başarı onlara yeterli gelmez. Çünkü aradıkları şey derece değil, başarı değil, babalarının gözündeki memnuniyettir ve o gözlerin feri sönmüş gözlerde hiçbir zaman o memnuniyet ışığı yanmaz. Aziz dostlarım, bazen söylerler, yok işte ödül vererek çocuğu şımartmayın. Takdir çocuğu şımartmak değildir. Takdir ilahi bir sistemdir. Ödül ilahi bir sistemdir. Allah'ımızın bizatihi kurduğu adetullah'ta, sünnetullah'ta var olan bir hakikattir ödül ve ceza sistemi. Gerçek takdir, sonucu abartmadan emeği görmek ve görebilmektir. Gayret ettiğini gördüm, pes etmemene sevindim. Hatanı düzeltmen çok kıymetliydi. Seninle gurur duyuyorum. Çocuğun başarıya ihtiyacı vardır. Fakat başarısından önce görülmeye, sırtının sıvazlanmasına, gadasının alınmasına, kendisine yürek özletilmesine, bir babanın şefkatli sarmasına, sarmalamasına, sarıp sarmalamasına ihtiyacı vardır. Babasıyla konuştuğu ses frekansı sürekli bağırtı çağırtı şeklindeyse, o çocuğun geleceği dışarıda duyduğu sesler içsel sesi haline döndüğünde kararmış demektir. Sen zaten hiçbir halt olamazsın. Senden bir köy kasaba olmaz. Yapsan ne, yapmasan ne. Her şey silikleşecek ve önemsizleşecektir böyle bir çocuğun zihninde, zihin dünyasında. Aziz dostlarım, işte bütün bu anlattığım kusurların altyapısında kapitalist sistemin babayı köleleştirmesi, evden çalması var. Gelecek hafta babanın evden çalınmasıyla alakalı, çocuğun eğitim hayatından alınmasıyla alakalı son bölümle karşınızda olacağım. Ondan sonra annenin evden çalınmasına geleceğiz inşallah. Gelecek hafta görüşünceye kadar hepinizi Rabbi Celilime emanet ediyorum. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun efendim.